Ayrım 7.
Sayfa 55. Bu durumda çocuğa daha bağımsız oyun oynamayı öğrenmesi için yol göstermek yardımcı olacaktır. Şüphesiz kişilik farklılıklarına ve oyun tercihlerine saygılı olmak gereklidir. Oyun evre ve çeşitleri. Oyun kavramı dört büyük evreye ayrılarak oyun çeşitleri sınıflandırılabilir. Duyusal motor, manipülatif, sembolik, kurallı oyun. Bu evrelerin yaşları çocuğun bireysel gelişimine göre farklılık göstermektedir. Duyusal motor oyun. Duyusal motor oyun genellikle bedensel oyun olarak adlandırılmaktadır. Harekete dikkat, duyarlılık, inceleme ve bütün duyuların bir diğeriyle ilişkisinin farkına varılmasıyla gösterilir. Küçük çocuğun çok bedensel bir şekilde anlayış kazandığı bu evreye büyük önem verilir. Manipülatif oyun. Manipülatif oyunda üzerinde durulan nokta oyunun ayrıntıları ve karmaşık yönleridir. Hareketler nesneleri anlamak ve kontrol etmek için yapılır. Bu evrede çocuk dikkatini ayrıntılar ve karışıklıklara verir. Sembolik oyun. Sembolik oyun hayal ve genellikle birbirini izleyerek öğrenilen yaratıcı oyunu kapsar. Sembolik oyun, oyun ortamında bulunan ya da bulunmayan nesneleri simgelemek için sembollerin kullanımıdır. Bu evre bağlılık, ayrılık ve bireysellik yoluyla çocuğun gelişmesine yardımda fazlasıyla önemlidir. Kurallı oyun. Belirli bir düzene girmeyi, kuralları izlemeyi, puan kazanmayı ve diğer düzenleme yöntemlerini kapsayan bu evrenin genellikle çocuğun daha büyük olduğunda gerçekleşmesi beklenir. Oysa bu oyun stili çok küçük çocuklarda da gözlenebilir. Örneğin C yapma oyunu oynayan bir çocuk bir takım kurallara bağlıdır ve tepkilerini düzenlemektedir. Bu evrelerin ya da oyun çeşitlerinin her biri çocuğun oyun davranışları repertuarını oluşturma, yeterliliği ve gelişme yoluyla birbirlerinin içine girerler. Her oyun çeşidinin ortaya çıkış yaşı ile ilgili olmak yerine oyuncak çeşitleri, oyun oturumlarının süresi ve çocuğun oyunda yeterliliğine karar verildiğinde oyun çeşidinin değişmesini düşünmek gereklidir. Bailey ve Volary 1989. Oyun becerilerinin değerlendirilmesi. Çocuğun oyununun ve oyunculuğunun sürekli gözlenmesi gereklidir. Çocuğun oyununu değerlendirmek için aşağıda yer alan öneriler yol gösterici olabilir. Ebeveynlerden, diğer aile üyelerinden ve çocuğa bakan kişilerden çocuğun oyun oynaması hakkında bilgi toplayın. Çocuğunuzun oyun oynamasını nasıl tanımlarsınız gibi açık uculu sorular sorun. Çocuğu hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış oyun ortamlarında gözleyin. Çocuğun kendi kendine oyun oynamasını gözleyin. Çocuğun yeni oyun etkinliklerine karşı gelme olarak bilinen tepkilerini gözleyin. Çocuğun farklı duygusal durumlarını açıklamak için gün ya da hafta boyunca değişik zamanlarda gözleyin. Çocuğun oyununun konusunu, düzenlenmesini ve örüntüsünü gözleyin. Ebeveyn, çocuk ve çocuk ebeveyn etkileşimlerine tepki olarak çocuğun oyunun niteliğini ve zamanlamasını gözleyin. Çocuğun öğrenme tercihi, stili ve problem çözme stratejilerini gözleyin. Görme kaybının oyun üzerindeki etkisi. Görme yetersizliği olan küçük çocuklardaki görsel uyarıcı yokluğu, çocuğun hareket etmesi, oyuncakları kontrol etmesi ve akranlarıyla bir oyun başlatması için daha az güdülenmesine yol açmaktadır. Dikkatle seçilmiş oyuncaklar, materyaller ve etkinliklerin oyun gelişimi üstünde olumlu bir etkisi olabilir. Görme yetersizliği olan çocukların ailelerinin, çocuklarının görsel ipuçlarından ve çevresel uyarılardan kısmen ya da tamamen yoksun olabilmeleri nedeniyle görsel olmayan oyun çeşitleri konusunda eğitilmeleri gerekebilir. Gıdıklama gibi oyunlar için ses ipuçları verilmesi, çocuğun hareketleri ve tepkilere katılmasına yardımcı olabilir. Sesin yükseltilip alçaltılması, küçük çocukların karşılıklı olarak oyun oynamaya katılmalarını güdüleyebilir. Küçük çocuğun çevreyi inceleme güdüsü, görme yetersizliği nedeniyle azalır. Çocuğun insanların ilgisini çekme ve taklit yoluyla öğrenme becerisi de aynı şekilde sınırlanır. Görme yetersizliği olan çocukların bağımsız hareket için temel oluşturacak olan ev dışındaki hareket ve oyunlar için yapılandırılmış fırsatlara gereksinimleri vardır. Çocukta ek yetersizliklerin bulunması sorunları artırabilir. Bedensel yetersizlikler çocuğun fiziksel çevreyi kontrol etme, hareket etme ve öğrenme yeterliliğinin ya da isteğinin azalmasına neden olabilir. Sinirsel, algısal yetersizlikler çocuğun çevresel girdiye tepki verme, bilgi toplama, düzenleme ve yorumlama yeterliliğini engelleyebilir. bilişsel gecikmeler, görme yetersizliği olan çocuğun etkileşimlerini, olayları anlamasını ve yaşantıları ilgisini sınırlayabilir. Ek sağlık problemlerinin olması, çocuğun incelemesi, oynaması ve öğrenmesi için gereken dayanıklılığı azaltabilir. İçsel oyuncakların emniyet tedbirlerine uygun olarak seçilmesi ve oyun fırsatlarının çocuğa olabilecek yararlarının en fazla olacak şekilde düşünülüp sağlanması gereklidir. Aşağıdaki ilkeler göz önüne alınmalıdır. Materyaller görme yetersizliği olan küçük çocuğu uyarıyor olmalıdır. Materyaller kolaylıkla manipüle edilebilmeli, yaşa uygun ve gelişimsel olarak çekici olmalıdır. Materyaller işlevsel oyun fırsatları sağlamalıdır. Şekilli nesneler, özellikle siyah-beyaz, merkezleri ortak daireler, az gören bebeğin bakması için ilgi çekicidir. Mobiller, görsel, dokunsal ve işitsel, uyarıcı ögelerini kapsamalı ve çocuğun burun seviyesinde uzanabileceği yerlere sağlam bir şekilde asılmalıdır. Çocuğun çevresi, oyuncaklar ve uyarıcı nesnelerin görme yetersizliği olan çocuğa yakın olacağı şekilde düzenlenmelidir. Küçük oyuncaklar kolayca yere düşmeyecekleri şekilde derin olmayan bir kutuya ya da bir tepsiye yerleştirilmelidir. Güvenli emilen oyuncaklar kas kontrolü olan çocuklar için yararlıdır. Yumuşak sarılabilir tüylü oyuncaklar görme yetersizliği olan çocuklarla bazılarının dokunsal olarak hoşuna gitmeyebilir. Ev eşyaları, kaşıklar, kutular, saç fırçaları, süngerler gibi işlevsel özelliklere sahip manipülatif oyuncakları harekete geçirici olabilirler. Görme yetersizliği olan küçük çocuklar evde, gündüz bakım yerlerinde ve okul öncesi programlarında oyun için fırsatlara sahiptirler. Aile üyeleri, arkadaşlar ve uzmanlar görme yetersizliği olan çocuğa karşılıklı ve aktif katılımı artıran oyun fırsatları sağlamaya çalışırlarsa çocuğun gelecekteki sosyal etkileşimlerine bir temel sağlayabilirler. Görme yetersizliği olan çocuklar için başarılı bir okul öncesi programının ana unsuru bir sağaltım stratejisinin oluşturulmasıdır. Özellikle görsel ve taklit ipuçlarını kullanma yeterliliği az olan, ağır derecede görme yetersizliği olan okul öncesi çağı çocukların etkileşimsel oyun stillerini benimsemeleri gerekmez. Kör ve görme yetersizliği olan çocukların akranlarıyla uygun olarak etkileşimde bulunmaları çoğunlukla güçtür. Görme yetersizliği olan çocuk, gören çocukların oyun oynarken yaptıkları hareketleri izlemede çoğunlukla yetersiz kalır. Gören çocukların görme yetersizliği olan çocuğu işe katmak için gösterdikleri çabalar çoğunlukla ilgi, istek ya da gayret azlığı olarak yorumlanabilen davranışlarla karşılaşır. Örneğin başın salıverilmesi, sallanma, kolaylık tepki gibi. Gören çocuklar farklı olarak görülen bu çocukla oyun oynamaya ilgilerini çabucak kaybedebilirler. Görme yetersizliği olan çocuklar bir başkasıyla oynarken çoğunlukla hareketlerinde uyum eksikliği görülmektedir. Görme yetersizliği olan iki çocuk birlikte oyun oynarken birbirlerinin verdiği ipuçlarını kaçırırlar ve artan ben merkezciliğin sonucu olarak akran etkileşimlerini sürdürmeye ilgiyi yitirebilirler. Görme yetersizliği olan çocukların katıldıkları oyun çeşitleri gören akranlarınınkinden farklıdır. Görme yetersizliği olan küçük çocuklar daha çok manipülatif ve hayal oyunlarına eğilim gösterirlerken işlevsel ve dramatik oyun örneklerini daha az gösterirler. Parsons 1986. İşlevsel oyuna bir örnek, yemek pişirme ve temizlik etkinliklerinin taklidini yapmak için bir mutfak seti maketinin kullanılmasıdır. Doktor ve hemşire gibi bilinen bir rolün oynanması dramatik oyuna örnek olarak gösterilebilir. Erken sağlatım uzmanları görme yetersizliği olan küçük çocukların oyun repertuarlarını genişletmelerine çeşitli şekilde yardım edebilirler. Bağımsız hareket ve yönelim uzmanları içeride ve dışarıda bazı oyuncaklar içeren oyun ortamlarıyla çocuğu tanıştırmalıdırlar. Görme yetersizliği olan çocuğun var olan oyun araçlarının çoğunu yeterli olarak manipüle etme becerisinin olması onun akranları tarafından kabulünü arttırmaya yardımcı olabilir. Küçük çocuğun bütün oyuncak ve araçları kontrol etmesi yerine yeni nesneleri incelemesi için sistematik bir yaklaşım geliştirmeye başlaması daha önemlidir. Görme yetersizliği olan çocuk için oyun yaşantılarının diğer çocukları içine katacak şekilde düşünülmesi çocuk için yararlı olabilir. Örneğin, öğretmen okul öncesi çağındaki gören çocukların yaptıkları hareketleri işaret etme ya da diğer sözleri olmayan mimikler yerine sözlü olarak tanımlamalarını isteyebilir. Öğretmen, ben göremiyorum, ne yaptığını bana anlat diyerek okul öncesi çağındaki görme yetersizliği olan çocuklara ne yapıldığını görsel olarak anlamadaki yetersizliklerini ifade etmelerini sağlayabilir. Ya da gören ve görme yetersizliği olan çocukların kendilerini yeterli hissettikleri ve ilgilendikleri etkinliklere birlikte katılmalarını sağlayabilir. Örneğin iyi düzenlenmiş bir alanda hareketli müzik etkinlikleri, kas eşgüdümü iyi olan görme yetersizliği çocuklar için gören çocuklarla birlikte tırmanma etkinlikleri. Yetişkinler görme yetersizliği olan küçük çocukların oyununda çoğunlukla bulunan sosyal etkileşim açığını kapamalarına yardımcı olabilirler. Görme yetersizliği olan çocuk yetişkinlerle sözel etkileşimde bulunmayı, akranlarına uyum sağlamayı yeğleyebileceğinden yetişkinin çocuğun oyununda merkezi bir rol almaktan kaçınması gereklidir. Aileler ev içi etkinliklere çocuklarını katarak evdeki araçların işlevsel kullanımının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilirler. Örneğin annesiyle birlikte kek yapan bir çocuk karıştırarak, boşaltarak ve yiyerek katıldığı işlevsel oyundan çok hoşlanabilir. Oyun çocukların öğrenmelerinde önemli bir ögedir. Görme yetersizliği olan küçük çocuklar değişik etkinliklere katılmak ve uygun akran ilişkileri başlatmak için desteklenirse akranlarıyla tatmin edici sosyal etkileşimlerden hoşlanabilir ve oyun seçeneklerini arttırabilirler. Öz bakım becerilerinin gelişimi. Öz bakım küçük çocukların temel gereksinimlerini karşılamaya ve bağımsızlık duygusu kazanmaya başladıkları bir alandır. Öz bakımla ilgili beceriler günlük rutinin her safhasında yer alan birbirinden farklı etkinlikleri içerir. Günlük yaşam etkinlikleri daha fazla tanımlayıcı bir terimdir ve öz bakım için alan yeterlilikler için kullanılması tercih edilir. Eve ve kuruma dayalı öğretim. Görme yetersizliği olan küçük çocuklar için günlük yaşam etkinlikleri hem eve hem de kuruma dayalı programlarda yer alır. Tutarlı ve başarılı bir program gerçekleştirmek için ev ve okul arasında işbirliğinin sağlanması çok önemlidir. Bu ortamlardaki öğretim yaklaşımları arasında temel farklılıklar vardır. Kurum çok yönlü bir çevredir ve günlük yaşam etkinlikleri etrafında bir müfredat programı oluşturmaya olanak verebilir. Bu etkinlikler gün boyunca çeşitli öğretim zamanlarına kolaylıkla genelleştirilebilir. Ancak belirtilen etkinlikler için uygunluk sağlamak gereklidir. Örneğin yemek yeme, el yıkama ve görmeyi kullanma etkinlikleri için kahvaltı ve öğle yemeği süreleri doğal olarak kullanılmalarına elverişli zamanlardır. Kuruma dayalı programlardaki öğretim öz bakım konusunda daha fazla bağımsızlığa götürme amacına yöneliktir. Evdeki öğretim kuruma dayalı bir programdan daha az kontrol edici olmalıdır. Eğitimci model olmayı ve öneride bulunmayı kullanabilir. Evdeki çalışmanın çoğunluğu daha sonra öğrendiklerini çocuklarıyla uygulayacak olan ebeveynlerdir. Eğitimcinin aileyle dostça bir ilişki kurması ve ailenin sorduğu sorulara bilgi sağlayacak şekilde cevap vermesi gereklidir. Ailenin kültürel farklılıkları göz önüne alınmalı ve verilen bilginin ailenin yaşam stiline uygun olmasına dikkat edilmelidir. Temel etkinlikler: banyo yapma, giyinme, yemek yeme ve tuvalet eğitimi çocuğun günlük yaşamındaki temel etkinliklerdir. Bu etkinliklerde kapsanan becerileri uygulama ve genelleştirme fırsatına sahip olan bir çocuğun bu etkinlikleri çeşitli ortamlarda gösterebilmesi için pek çok yöntem vardır. Her çocuğun bu becerileri öğrenmek için hazır olduğu yaş değişiklik göstermektedir. Kullanılacak yöntemler de çocuğun yaşına göre farklılaşmaktadır. Banyo yapma. Bazı bebekler banyo zamanını sevmezler. Bu durumda bebeğin sıcak bir örtüyle kısmen örtülmesi yararlı olur. Banyo yapmayla ilgili bir rutin oluşturmak, bebeğin banyo yapma olayını anlamasına ve katılmasına yardımcı olur. Bunlar dil gelişimi için yapı taşlarıdır. Bu nedenle evde çalışan öğretmenin ailenin kendi günlük alışkanlıklarını fark etmesine yardımcı olması gereklidir. Banyo süresi çocuğun kas gelişimini ilerletme ve çocuğun bedenini öğrenmesine yardım etme amacıyla da kullanılabilir. Konuşma, beden bölümleri ve onların hareketleri hakkındaki tartışmaları içerecek şekilde genişletilebilir. Banyo süresi boyunca doğal olarak ıslak, kuru, içinde, dışında, sıcak, soğuk gibi kavramlar üzerinde durulabilir. Evdeki çeşitli yerlerden banyoya gitme ve var olan duygusal ipuçlarını inceleme gibi etkinlikler, bağımsızlık ve yönelim becerileri içine alabilir. Giyinme. Giyinme, giysileri giyme ve çıkarmayı kapsar. Bebeğe giysileri çıkarma işlemi öncesi ve sırasında ipucularının verilmesi önemlidir. Bedenin farkına varma, beden bölümlerini adlandırma oyunlarıyla geliştirilebilir. Değişik bölümlerin yanına ayna tutarak az gören çocuğun çevresindekileri ilgi göstermesi sağlanabilir. Giyinme ile ilgili etkinlikler çocuk tek başına oturabilinceye kadar ve bu uyarılar iç kulaktaki sıvının hareketi sağlamak için çocuk otururken yapılmalıdır. Çocukla konuşulurken yön terimleri ve kelimelerin doğru olarak kullanılması gereklidir. Örneğin çorapların yatağın üstünde ifadesi çorapların buranın üstünde ifadesinden daha doğrudur. Giyinme becerilerini çalışmak için uygun zaman seçimi de önemlidir. Giyinme ve soyunma ile ilgili beceriler üzerinde çalışmak için gün boyunca doğal, mantıklı zamanlar seçilmelidir. Örneğin dışarı çıkmak için hazırlanma, banyo zamanı, okula geliş zamanları uygun zamanlardır. Giyinme ve soyunma ile ilgili daha ileri düzeydeki beceriler giysileri yerine yerleştirme, asma, kirli ve temiz kavramlarını anlama, ayırma, yıkama ve giysileri katlama ile ilgili yaşantıları içermektedir. Çocuğun karar verme becerileri, bu iki pantolondan hangisini giyeceksin gibi basit seçenekler sunma yoluyla geliştirilebilir. Giysiyle ilgili kararlar, kumaş, desen, kol uzunluğu, biçim ve renge dayalı olarak verilebilir. Giysiler ve giysilerin konulduğu yerlerle ilgili bir işaretleme sisteminin geliştirilmesi ve bu sistemin yaşam boyu kullanılabilecek bir sistem olması önem taşımaktadır. Beslenme. Görme yetersizliği olan çocuğun ailesiyle çocuğun beslenmesi konusunda çalışan görme uzmanının doktor, hemşire ya da uğraşı terapisti gibi diğer uzmanlardan da yardım alması gerekebilir. Görme yetersizliği olan bebeğin başı hafifçe öne doğru eğilip annenin yüzüyle desteklenerek memeyle beslenmesi daha kolay hale getirilebilir. Bebek 4-6 ay arasındayken çocuğun pozisyonu daha da önem taşımaktadır. Geleneksel şekilde yarı uzanmış pozisyon emme, yutma ya da baş kontrolü sorunları olan çok özürlü ya da görme yetersizliği olan bebeklerin beslenmesi için çok uygun olmayabilir. Bebek özel bir sandalye ya da bir kanepenin köşesine dik durumda yerleştirilerek desteklenebilir ve çocuğa bakan kişinin elleri biberonla beslenme için serbest kalabilir. Bu tekniğin tutma ve kucaklamada sorunları olan bebekler için beslenmeyi daha kolay hale getirdiği ifade edilmekle birlikte bebeğin uygun şekilde bağlanması çok önemlidir ve bebeğe yukarıdan bakılmaması gereklidir. Meme başını ya da kaşığı ağzına almada sorunu olan bebeğin ağzını desteklemek için parmaklarını kullanması yararlı olabilir. Bir parmakla bebeğin ağzının yanına hafifçe uyararak ya da bebeğin yanaklarını hafifçe dokunarak emme sağlanabilir. Görme yetersizliği olan çocuğun olaylar arasında ilişki kurmasına yardım etmek için beslenme öncesinde ve sırasında olan şeylerle ilgili bir belirli işitsel ve dokunsal ipucularının verilmesi yararlı olur. Bedeninin farkında olma, beslenme süresince ağız ve yüz bölgesinin uyarılmasıyla artırılabilir. Ebeveyn ve çocuk ne zaman, nasıl ve ne kadar emgilenmelidir üzerinde savaşmaya başladıklarında kontrol oyunları kendini gösterir. Çocuğun verdiği ipucularını yeteri kadar yediği zaman hareket yaptığı gibi okumayı ve onlara basit ve açık tepki vermeyi öğrenerek kontrol çabasından kaçınabilir. Çocuğun bir öğünde yediği yiyecek miktarı yerine son 72 saatte tükettiği miktar üzerinde düşünmek yararlı olur. Mama sandalyesi kullanılan bir çocuğun beslenme etkinliklerini inceleme, dokunsal yaşantılar ve sebep-sonuç yaşantılarını kapsayabilir. Ne olduğunu görmek için yemek yeme araçlarını döşemenin üzerine atmak ya da kaseyi oynatmak, ellerini yiyeceğin içine sokmak gibi. Yemek süresi, çeşitli maddeler, yiyecekler, iç içecekler, peçeteler, tepsiler, alıcı dil, olaylar ve yiyeceklerin tanımlanmaları ve beden farklılığıyla ilgili çeşitli alanlarda kavram gelişimi için kullanılabilir. Okul öncesi çağ çocuğu için yemek pişirme, küçük kas ve sosyal becerileri birleştiren, markete girme, fen, ölçme, maddeleri kıyaslama ve tat alma ya da duysal farkındalık etkinliklerini içeren beslenmeye dayalı etkinlikler geliştirmek kolaydır. Yiyeceklerin seçimi önemlidir. Çocuğun normal masa yiyeceklerini tüketmesi daha yararlıdır. Bu durum, yiyeceğin yapısının daha değişmez ve kestirilebilir oluşu nedeniyle çocuğun masaya geçişine yardım eder. Ayrıca çocuk ailenin sofrasındakilere lezzetli daha alışkın hale gelir. Genel bir kural olarak çocuk katı bir yiyecek istediğini belirttiğinde katı yiyecek verilmelidir. Bazı çocuklar tamamıyla katı yiyeceklerden çok biraz ezilmiş yiyecek yiyeceklerdir. Küçük çocuklar karmaşık tatları sevebilirler. Yiyeceğin türü, tadı ve kokusundaki çeşitlilik görme yetersizliği olan çocuğa yemek yeme nedeni sağlayacaktır. Yeni yürümeye başlayan ya da okul öncesi çocuğu için beslenmedeki asıl amaçlar bağımsızlık ve yeterliliktir. Yeterlilik öğretim ve uygulamayla sağlanır. Bağımsızlık ise çalışmayı tamamlamak için çocuğun yeterliliğine güven ve emniyetle sağlanır. Beslenmeyle ilgili çalışmalarda emniyetli başarısızlığa izin veren bir çevre sağlanması önem taşımaktadır. Çocuğun bir karışıklık yaratması sonucunda dünyanın sonu gelmiş gibi davranılırsa çocuk çalışmayı tekrar denemek istemeyecektir. Tuvalet yapma eğitimi. Tuvalet yapma eğitiminin erken yapılması zorunlu değildir. Gören ve görme yetersizliği olan çocukların büyük çoğunluğu 3 yaşına kadar tuvalet kontrolünü kazanırlar. Bu durumun ebeveynlere anlatılması onları tuvalet yapma eğitimiyle ilgili olarak rahatlatacaktır. Çocuklar eğitilmeye hazır olduklarında kirli bezlerden rahatsız olduklarını belirteceklerdir. Örneğin bezlerini çekerek. Bu nedenle böyle işaretlere dikkat etmek gerekir. Ebeveynlerin çocuklarını tuvalete kendileriyle birlikte götürerek eğitime başlamaları bazen yararlı olur. Çocuk ıslak ve kuru olduğu zamanları saptamak için tuvalete götürüldüğünde kontrol edilmelidir. Ebeveynlerin eğitime karşı rahat, olumlu ve soğukkanlı bir tutum sergilemeleri gereklidir. Çocuk eğitimde baskı hissederse bir güç mücadelesi ortaya çıkabilir. Tuvalet yapma ve yemek yeme çocuğun yaşamında kontrol edebildiği birkaç şeyden ikisidir. Çocuk okul öncesi yaşına yaklaşırken tuvalet yapma ile ilgili ek durumların göz önüne alınması gereklidir. Örneğin kör erkek çocukların çişlerini tuvaletin içine yapmayı öğrenmeleri için uygulama yapmaya gereksinimleri olabilir. Ayaklarını uygun şekilde yerleştirmesi için klozetin kenarı ya da tabanını kullanmayı öğretmen çocuğun kazaları önlemesine yardım edebilir.